Ayrım 4.
Çağdaş insan yalnızdır diyor Profesör Doktor Özcan Köknel. Çekirdek aile sarsılıyor. Sanayi ötesi topluma doğru yol alan sanayi toplumu, kendi tipik aile modelini, çekirdek aileyi de sarsıyor. Bu modeli çalışan erkek, eve bakan kadın ve ortalama iki çocuk diye tanımlarsak, Amerikan halkının yalnızca %7'si bu tip ailede yaşıyor. Geri kalan %93'ü farklı aile yaşamları sürdürüyorlar. Birleşik Amerika'da 1970-1978 yıllarında 14-35 yaş arasında ailesiz, tek başına yaşayanların sayısı 3 misli artmıştır. Birlikte yaşayıp yasal formaliteleri hiçe sayanların sayısı da son 10 yıl içinde 2 kattan fazla artmış bulunuyor. Başka bir önemli gelişme de kendi istekleriyle çocuktan arınmış adı verilen bir yaşam biçimini seçenlerin sayısındaki artıştır. İngiltere'deki Çocuksuzlar Ulusal Derneği gibi çocukları olmayanların haklarını korumak ve doğumu teşvik eden propagandalarla mücadele etmek için örgütler kurulmaktadır. Çocuklu ailelere bakıldığında ise çekirdek aile tipinin çökmeye yüz tuttuğu açıkça görülüyor. Anne ve babadan yalnızca bir tanesi tarafından yürütülen ailelerin sayısının artması bunun en iyi kanıtıdır. Son yıllarda genellikle çekirdek aile olmak üzere boşanmalar ve ayrılmalar o denli çoğalmıştır ki bugün Birleşik Amerika'da 7 çocuktan biri anne ve babadan yalnızca biri tarafından yetiştirilmektedir. Kentlerde ise 4 çocuktan birine ana ya da baba tarafından bakılmaktadır. Bu olgu yalnızca Birleşik Amerika'da değil, Batı Avrupa ülkelerinde, özellikle de İngiltere'de çok yaygındır. Çocuğun sağlıklı gelişmesine olumsuz etki yapan çağdaş olgulardan birinin de yığınsal iletişim araçlarının yayınları olduğu görüşü birçok araştırmacı, uzman tarafından belirlenmektedir. Tüketimi, bireyciliği, şiddeti, saldırganlığı, hayalciliği, ahlak dışı eğilimleri idealize eden programların yoğunluğunu görmek için araştırma yapmak bile gereksiz. Bunlardan bir bölümü bizim ekranlarımıza, beyaz perdelerimize, basınımıza da yansıyarak çocuklarımızı, insanımızı etkilemiyor mu? Çocuk suçluluğunun sosyal ve psikopedagojik bir olgu ve iletişim süreci içinde öğrenilmiş bir davranış olduğu anımsanırsa, bu uzaya fırlatılmış uygarlığın yeryüzündeki tortusunun çocuklara nasıl bulaştığı da anlaşılır olmaktadır. Ne acıdır ki toplum eski duyarlılığını da yitirmektedir. Suç kavramı değişmekte, önemini yitirmekte, en kötüsü günlük sıradan olaylarmış gibi görünmektedir. Ülkemizde böyle bir kanıksama sürecini yakın bir geçmişte yaşamadık mı? Önceleri öldürülen gençler için gözyaşı döker, adını belleklerimizde tutarken, son yıllarda günlük gazetemize sadece bugün acaba kaç kişi öldürüldü diye şöyle bir göz atar olmuştuk. Büyüyen yara. Batı'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çocuk suçluluğunda hızlı bir artış görülmektedir. Örneğin Fransa'da çocuk hükümlülerin sayısı 1955'ten 1975'e kadar yaklaşık 4 kat artmıştır. Federal Almanya'da polis tarafından yakalanan 1.301.471 sanığın %11.3'ü çocuk ve genç olarak yer almışken, 1974 yılında 1.062.199 sanığın %20.1'ini çocuk ve gençler oluşturmuştur. İsveç'te 15-18 yaşlar arasında bulunan nüfusta suçluluğun artış gösterdiği belirlenmiştir. İsviçre'de 1960-1970 yıllarında 14-18 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlardan dolayı mahkumiyet sayısında artış olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık İtalya'da sosyal kontrol örgütlerinin geliştirilmesinden sonra 18'den aşağı yaştakilerin işlediği suç sayılarında bir azalma olduğu ileri sürülmektedir. 1964 yılında 220.556 suç failinin %10.5'i küçük yaştaki suçlulardan oluşmaktayken, 1971'de 524.120 sanığın %4.4'ü, 1974'te ise 439.855 sanığın %5.6'sını küçükler oluşturmuştur. Hızlı gençlik. Bilindiği gibi 1968 yılında önce Fransa'da patlak veren öğrenci olayları diyebileceğimiz ve dünyada hızla yayılan gençlik olayları uzun yıllar Batı'nın önemli bir sorunu ola geldi. Özellikle yüksek öğrenim gençliğini saran bu hareketler öğrencilerin bazı demokratik kazanımlar elde etmeleriyle durduruldu. Bazı anarşist unsurların kışkırtmasıyla yer yer şiddet eylemleri biçimini de alan bu gençlik hareketleri, aslında gençliğin eski toplumsal ve siyasal kurumlara yeni seçeneklerle karşı çıkışlarıydı. Ancak bu hareketlerle yanlış bir biçimde benzerlik kurulan terör olayları ve şiddet eylemleri son yıllarda Batı'yı oldukça rahatsız eden bir sorun olarak yaygınlaşmaktadır. Çeşitli ülkelerin istatistikleri son yıllarda şiddet eylemlerinin genç ve çocuklar arasında revaçta olduğunu ortaya koymaktadır. Fransa, Federal Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde şiddet yoluyla işlenen ve genellikle kamu düzenini bozma ve cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçların faillerinin 1/3'ünü 25 yaşın altındaki gençler oluşturmaktadır. Batı'da kamu düzenini bozucu şiddet eylemleri toplumu birinci derecede tedirgin etmekle birlikte çocuk ve genç suçluluğunda ilk sırayı hırsızlık almaktadır. Bunlardan başka genel adaba karşı suçlar, trafik kurallarına aykırı hareket, yangın çıkarma, mülkiyete saldırı gibi suçlarda Batı toplumlarındaki çocuk suçluluğu türleri arasında yer almaktadır. Bu suçların farklı yaş gruplarında işlenmesinde dikkat çeken ayrımlar vardır. Söz gelişi Fransız polis istatistikleri 21 yaşındaki gençlerin hırsızlığın ağır biçimlerini ve çeşitli mala ilişkin suçlarla ırza tecavüz suçlarını daha fazla işledikleri, buna karşılık 21 yaşından küçüklerin ise basit hırsızlık ve özellikle motorlu araç çalma suçunun failleri olduklarını göstermektedir. Federal Almanya'da 14-18 yaş grubunun basit hırsızlık, tehdit, ırza tecavüz suçlarına yönelirken 18-21 yaş grubunun bu suçları şiddetle işlediklerini görmekteyiz. Bu ikinciler trafik kurallarına aykırı eylemlere de fazlaca rağbet ediyorlar. Gençlerin bu eylemleri son yıllarda daha çok birlikte grup halinde işlemeleri dikkatleri çekmektedir. İtalya'da güneyin kırsal bölgelerinde şiddet eylemleri daha çok aileler arasında adalete sağlama, prestij elde etme gibi nedenlerle işlenmekteydi. Son yıllardaysa gençler daha çok siyasal ve toplumsal çıkarlar adına şiddete başvurmaktadırlar. Bu durum toplumda korku ve huzursuzluğa yol açmaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi Batı'da çocuk ve gençler arasında en fazla hırsızlık suçu işlenmektedir. Hırsızlık suçunu gençler genellikle üretici olmadıkları dönemde işlemektedirler. Çoğunlukla işsiz, çırak, öğrenci olan küçüklerin hırsızlık yaptıkları saptanmıştır. Bu suç toplumun tüm sınıfları arasında yaygın olmakla birlikte daha çok orta sınıfların çocukları arasında görülmektedir. Pot kültür. Çağdaş gelişmeler yeni yeni sorunlar yaratırken suçlu davranışlara da yeni türler eklemektedir. Özellikle gençler arasında son 10 yılların yeni suç türü olarak başta uyuşturucu madde kullanımı gelmektedir. 1960'lardan sonra Birleşik Amerika ve Avrupa'da gençler arasında esrar ve eroin gibi uyuşturucuların yanı sıra alışkanlık ve bağımlılık yaratan diğer sentetik maddelerin, ilaçların kullanımı, elde edilmesi için başvurulan yasa dışı yollar büyük yankılar uyandırmıştı. Bu toplumsal salgına karşı çeşitli önlemlere başvuruldu. Sentetik maddelerin kullanımının kısıtlanması için ilaç sanayinin denetimi, afyon, Hint keneviri gibi maddelerin ülkelerden girişini ve satışını engelleme çabaları bu önlemler arasında sayılabilir. Gençler, hatta çocuklar arasında uyuşturucuların en yaygın olduğu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu bilinmektedir. Toplumsal yıkımı çok fazla olan yaygın uyuşturucu madde kullanımı, özellikle öğrenciler arasında pot culture adı verilen bir alt kültür oluşmasına yol açmıştır. Çocuklar arasında eroin kullanımının yayıldığı 1970 yıllarında yalnızca New York kentinde 224 çocuğun fazla dozda eroin alma nedeniyle öldüğü ve kentte toplam 25 bin eroinmanın bulunduğu belirtilmektedir. İngiltere'de de eroin tutsaklığı büyük boyutlara ulaşmıştır. Gençler arasında eroin alışkanlığı en üst düzeye geldikten sonra bir düşüş kaydedilmiştir. 1970 yılında yakalanan 1426 kişiden 142'si 20 yaşın altındayken, bu sayı 1974'te 1970 kişiden 64'e, 1975'te ise 1954 kişiden 39'a düşmüştür. Fransa'da lise çağındaki çocuklarda esrar kullananların yaygınlaşması üzerine ülkede eroinmanların sayılarının artmakta olduğu belirlenmiştir. Belçika'da okullarda yapılan bir araştırmada gençlerin %10.6'sının uyuşturucu madde kullandığı, bunlardan %4'ünün sürekli bir biçimde bu maddeyi aldığı, esrar, marijuana türünden maddelerin 18-21 yaş arasındaki gençler tarafından kullanıldığı, bu maddeleri kullanan erkeklerin kızlardan 2 kat fazla olduğu saptanmıştır. Federal Almanya'da da 1960'larda gençler arasında korkutucu boyutlara ulaşmış olan uyuşturucu madde salgınının bugün ciddiyetini kaybettiği ileri sürülmektedir. Batı'da gençlerin toplumu sarsan hızlı kavramsal ve kuramsal değişme sonucu ortaya çıkan eski kurumların ve değerlerin çözülmesi nedeniyle bunalıma düştükleri, bu yüzden uyuşturuculardan medet umdukları öne sürülebilir. Ne var ki uyuşturucu maddelerin satışı üzerine kurulmuş dünya çapındaki örgütlü kaçakçılık şebekelerinin ve bu maddeleri üreten sanayi çevrelerinin uyuşturucu madde tutsaklığını salgın haline getirmekteki payı unutulmamalıdır. Bunun sonucunda büyük kentler uyuşturucu ticareti yapanların ve kullananların yerleştiği her türlü suçun işlendiği bölgeler olmuştur. Çocuk çeteleri. Batı'da çocuk ve gençler tarafından işlenen suçların büyük bir bölümünün topluca işlenen organize suçlar olduğu görülür. Suça yönelen ergenlerin 3-5 kişilik gruplar halinde suç işlemeyi yeğledikleri gözlenmektedir. Kriminoloji, çocuk suçluluğundaki katılma oranının yüksek olmasını, çocuk suçluluğuyla oyun grubu arasındaki nedensellik ilişkisiyle açıklar. Çocuk suçluluğunu sosyo-kültürel yaklaşımla açıklayan uzmanlar, suçluluğun oluşumunda çocuk çeteleriyle grup içindeki arkadaşlık ilişkisinin önemine değinmektedirler. Gerçekten de çocuğun içinde bulunduğu oyun grubu tarafından sosyal kabul görebilmesi ve bir statü sahibi olabilmesi için belli bir grup dayanışmasına gereksinimi büyüktür. Başlangıçta oyun grubu olarak ortaya çıkan beraberlik, ergenlik çağındaki gençlerin özellikleri nedeniyle giderek suçlu çetesine dönüşebilmektedir. Artık ailenin kontrol ve çocuğa örnek oluşturma işlevi de çeteye geçmiştir. Otoriteye başkaldırmada çetesiyle güç kazanan ergen, kural dışı davranma, yasakları sık sık bozma yoluna kolayca kayabilmektedir. Kuşkusuz çeteye uyum sağlama ve katılmada çocuğun kişilik yapısını da göz önünde bulundurmak gerekir. Çocuğun kişiliğinin saldırgan ya da çekingen olması, kolay etki altında kalması, otoriteye başkaldırma eğilimi göstermesi çeteye katılmada etken olabilmektedir. Çeteler ve normalden sapan davranış konusunda Shaw ve McKay, Chicago'daki çalışmalarında 5480 suçlunun %80'inin suçlarını bir grup arkadaşlarıyla birlikte ortaklaşa işlediklerini saptamışlardır. Özellikle hırsızlığın bir grup faaliyeti olduğu, hırsızlık vakalarının hemen hemen 10'da 9'unun topluca işlendiği ortaya konulmuştur. Thrasher, ünlü The Gang, Çete adlı yapıtında çeteleri bozan etkenler üzerinde durmuş, 1313 çete vakasından 652 kadarında ahlaken bozucu, demoralize edici etkenlere rastlamış, 609'unda olası etkenlerden söz etmiş, 52'sinin hiçbir bozucu etkene sahip olmadığını görmüştür. Ahlaken bozulmuş 652 olaydan 530'unun kesinlikle suçlu olduğu saptanmıştır. ahlaken bozulma, demoralize olma süreci, erkek çocukların çeteye girmesiyle birlikte hatta daha önceleri başlayabilir ve çocuk büyüdükçe giderek gelişebilir. Örneğin okul kaçağı olarak başlayan bir çocuk daha sonra küçük bazı suçlar işler. Bunu ciddi suçlar izler ve eğer kontrol altına alınmazsa çocuk profesyonel bir suçlu olarak yetişir. Çete bir çocuğun kronik suçlu ya da kaçak olmasına yardım eder. Çetenin genci suçluluk sürecine sokmak üzere bir takım belirli davranış ölçüleri vardır. Çete üyelerinin genellikle sahip oldukları genel davranış ölçüsü olarak argoya, uygunsuz söz ve hareketlere, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına, olumsuz cinsel davranışlara rastlanır. Çocuk, çete içinde suçluluk pratik ve tekniklerini öğrenir. Çete için suçluluk, grup tarafından dış etkenlere karşı korunma aracı olarak yorumlanır ve bazı koşullarda normal bir davranış diye tanımlanır. Suçlu çeteleri, toplumun davranış ölçüleri ve örgütlenmemiş koşullarıyla yakından ilgilidir. Bununla birlikte çeteler bulundukları toplumlarla çatışma halindedirler ve hiçbir zaman sosyal bir dünyada bir bütünlük oluşturamazlar. Cohen'e göre suçlu alt kültürünün en belirgin özellikleri arasında olumsuzluk, dengesizlik, çabuk karar değiştirme, kısa süreli geçici haz duyma ve grup özelliği gelmektedir. Thrasher, 1313 çetenin araştırmasından oluşan bu yapıtında çeteyi şu şekilde anlatmaktadır. Bridgeport'un en eski sahipleri, Almanların dolmasıyla buradan giden İrlandalılardı. Daha sonra da büyük çoğunluğu oluşturan Polonyalılar yerleştiler. Herkesin evinin önünde küçük lahana tarlaları, tavukları, hatta inekleri vardı. Komşu çetelerin verdiği zararların çoğu çitleri kırmak ve lahanaları çalmaktı. Çünkü alınacak başka bir şey yoktu. Topluluğun erkekleri yaklaşık 200 işçi çalıştıran değirmenlerde ya da 1000 işçi çalıştıran sığır depolarında iş görürlerdi. Ashland ve Bubbly Creek çevresinde dolaşan 17-22 yaşlarında bir düzine gençten oluşan bir çete vardı. Bu çete üyeleri zamanlarını kumar oynamakla geçirirler ve düzenli bir iş yerinde çalışmazlardı. Çete elemanları ücretlerini alarak evlerine dönmekte olan işçileri soymak üzere beklerlerdi. Birçoğunu dereye atarak kurbanlarından kurtuldukları söylenir. İrlandalı ve Alman gençlerden oluşan bir çete vardı ve bunların toplantı yeri Ashland'daki bir barın bodrumuydu. Aynı yıllarda var olan bir başkası da ceviz ağacı çetesiydi. 12-18 yaşlarında bir düzine gençten oluşan bu çete üyeleri bir bodrumda toplanırlardı. Burada aşırı duygusal öykü kitapları okurlar, kağıt oynarlar, ders çalışırlar ve biralarını içerlerdi. Bazen şeftali çalarlar ya da pasta aşırıp bunu pantolon askılarındaki çengelli iğnelerle keserlerdi. Bridgeport'un güneyinde ve eski kesiminin doğusunda bir Lutheran sömürgesi vardır. Buranın gençleri camları kıran, çalan, çocukları ve sokaktaki sarhoşları rehin alan yasa dışı çeteler oluşturmuşlardı. 16. sokaktan başlayıp farklı genişliklerle güneye doğru 63. sokağa kadar uzanan alanda Chicago'nun en geniş zenci bölgesi olan Siyah Kemer yer alır. Çelişkili sosyal durumların olduğu bu bölgede yüksek sınıftan zenci komşular olduğu gibi siyah ve beyaz gece kulüpleri, beyaz ve zenci mesire yerleri ve teneke mahallelerin en kötüsü bulunur. Yoksul kesimlerde özellikle kumar, hırsızlık ve cinayetin yaygın olduğu suç noktalarında sayısız çete vardır. Geto'nun güney kesiminde Vade adıyla bilinen bir yer bulunur. Burası hırsızlardan oluşan güçlü çetelerin, alkollü içki ve bira kaçakçılarının beşiğidir. Bebek Ruth takma adında enerji dolu bir liderleri olan ünlü 42'lerin yeni alanları da burasıdır. Bunlar işe otomobil tahrip ederek başlamışlar ve pencere kıran ev hırsızları olarak sivrilmişlerdir. Thrasher bir çocuk çetesi üyesinin anlattıklarını şöyle nakleder. Bütün bu çirkin şeyleri eğlence olsun diye yapıyorduk. Lütfen sokakları temiz tutun yazılı bir levhayı yerinden söker, canımız sokakları temiz tutmak istemiyor diye bağırırdık. Bir gün adamın birinin otomobilinin radyatörüne bir kutu zamk boşalttık. Bir başka gün bir evin camını, çerçevesini yere indirdik. Bu tür işler bizi mutlu ediyor, rahatlatıyordu. Biri bizi örgütlese de çete olsak. Stanley gibi Rocco da okulda başarısız olmuş ve 7. sınıftan serseri ve hırsız olmak üzere ayrılmıştır. Annesinin bir iş bulması için yalvarıp yakarmasına kulak asmamıştır. Rocco şöyle anlatıyor. İlk önce okuldan kaçıp bahçede asılı çamaşırları çalmakla işe başladık. İpek gömlek ve bunun gibi çalıp tanesini 1-2 dolara satıyorduk. Paramız olunca bilye oynuyor, yazı turu atıyor, sinemaya gidiyor ve kızlarla çıkıyorduk. Ondan sonra para makinelerini soymaya başladık. Gecede 5 kadar makine soyuyorduk. Yakalanma olasılığı karşısında hızla karanlık sokaklara koşup kayboluyorduk. Daha sonra bisiklet çalmaya başladık. Bir süre sakladıktan sonra 4 ile 10 ya da 15 dolara satıyorduk. Bir gün bir adam geldi ve bize 29x4 ölçüsünde bir lastik için 9 dolar önerdi. Lastiği çalıp ona teslim ettiğimizde bize parasını verdi. Onun aracılığıyla pek çok müşterimiz oldu. Kendime bir Ford aldım ve onunla istediğimizi buluncaya dek kentte dolaşıyorduk. Barınağımız bir dükkandı. En büyük masrafımız ise kumar ve kızlar. Polisle başımızın derde girmesi ben 16 yaşındayken oldu. Lastik çaldığımızdan kuşkulanıyorlardı. Karakolda biraz dayak yedik fakat hiçbir şeyden haberimiz olmadığını iddia etmemiz üzerine serbest bırakıldık. Ama izleniyorduk. İşte o zaman öğrendim ki param varsa 25 dolar bir polisi susturmaya yetiyor. Figlio kumar salonunu açtığında orada dolaşmaya başladık. Salon ufak grupları çekiyor ve bunlar tanışıp yakınlaşıyorlardı. Hepimizin güvendiği yaşlı bir adama para karşılığında silahlarımızı ve paramızı bırakıyorduk. Lastik işinin son 6 ayı ülkeye çok miktarda lastik gelmesi üzerine ucuza satıldığından oldukça kötü gitti. Daha sonra kamyon çalarak yükünü boşaltıp satmaya başladık. Bir süre sonra ise otomobil siparişi kabul etmeye, otomobilleri çaldıktan sonra plakalarını değiştirip satmaya başladık. Yakalanıp cezaevine girdikten sonra çeteyle ilişkimi kaybettim. Üçü polis tarafından öldürülmüş, geri kalanlar dağılmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra yine hırsızlık yapıyorduk ama kendi hesabımıza. Artık gangster değiliz, sadece serseri. Biri bizi örgütlese, bir çete olsak çok iyi olur. Bu öykü, Rocco'nun bir okul kaçağı olarak başlayıp, hırsızlığı oyun haline getirmiş bir suçlu çetesine nasıl girdiğini ve sonuçta örgütlenmiş bir yetişkin çetesine üye oluşunu anlatmaktadır. Bu olay iki önemli noktaya değinir. Bazı kötü niyetli kişilerin yardımı olmadan hiçbir çete var olamaz ve toplumda konuya karşı bir aldırmazlık ya da karşı koymama durumu söz konusudur. Yine de Rocco'nun durumu çok sık görülen bir suçluluk biçimi değildir. Çünkü bunda amaç kazançtan çok antisosyal davranışlardır. Buna örnek olarak rakip çeteden birini öldürmelerini verebiliriz. Sanki gençler bilinmeyen bir nedenden ötürü henüz insan gibi davranmaya, toplum kurallarına uymaya karar verememiş gibidirler.